Ayrım atmış, çöküş, Jared Diamond, sayfa 628. Birinci dünyanın üçüncü dünya üzerinde başka kötü etkileri de bulunmaktadır. Bunlardan biri ormansızlaştırmadır. Örneğin şu anda Japonların ahşap ürünleri ithal etmesi, tropikal üçüncü dünyanın ormansızlaştırılmasının en önemli sebebidir. Başka bir etki de aşırı balık avıdır. Bu da yine dünyadaki denizlerden avlanan Japonya'nın, Kore'nin, Tayvan'ın balık filolarının ve Avrupa Birliği'nin yoğun olarak desteklenen filolarının yüzündendir. Diğer taraftan üçüncü dünyadaki insanlar da şimdi kasıtlı veya kasıtsız olarak kendi zararlı unsurlarını bize göndermektedirler. AIDS, SARS, kolera ve Batı Nil humması gibi hastalıklar kıtalar arası uçuş yapan uçaklardaki yolcular tarafından istenmeyerek de olsa taşınmaktadırlar. Ayrıca yasal ya da yasal olmayan yollarla, teknelerle, kamyonlarla, trenlerle, uçaklarla ve yayan olarak gelen önlenemez sayılardaki göçmenler ve teröristler gibi üçüncü dünyanın kendine özgü problemlerinin sonucu olarak ortaya çıkan diğer unsurlar da vardır. ABD'de yaşayan bizler artık bazılarımızın 1930'larda istemiş olduğu gibi bir Amerika kalesi değiliz. Dipnot, Amerika kalesi teriminden kasıt, dünyadan kopuk ve dünyaya kapalı bir Amerika anlayışı. Bizler sıkıca ve geri döndürülemez bir biçimde deniz aşırı ülkelere bağlı durumdayız. ABD dünyanın en önde gelen ithalatçı ülkesidir. Pek çok ihtiyacımızı, özellikle petrol ve bazı nadir bulunan metalleri ve pek çok tüketim malımızı, otomobiller ve elektronik tüketim malları ithalat sayesinde karşılarız. Aynı zamanda dünyanın en önde gelen yatırım sermayesini de ithal etmekteyiz. Yani biz dünyanın önde gelen ihracatçısıyız da. Özellikle gıda ve kendi ürettiğimiz malları ihraç ederiz. Bizim toplumumuz uzun zaman önce dünyanın geri kalan kısmına bağlı olmayı tercih etmiş durumdadır. Bundan dolayı dünyanın herhangi bir yerinde vuku bulan politik bir istikrarsızlık, şimdi bizi ticaret yollarımızı ve deniz aşırı pazarlarımız ile tedarikçilerimizi etkilemektedir. Dünyanın geri kalanına öyle çok bağlıyızdır ki, eğer 30 yıl önce bir politikacıya, bizim çıkarlarımıza jeopolitik olarak uzak, ayrıca fakir ve zayıf oldukları için pek ilişkimizde bulunmayan ülkeleri saymasını istesek, liste kesinlikle Afganistan ve Somali ile başlayacaktır. Ancak bizim için bu ülkeler sonradan askeri birliklerimizi gönderecek kadar önemli hale gelmişlerdir. Artık dünya Paskalyaland adası veya Maya toplumlarında olduğu gibi sınırları sanki daire içine alınmış gibi izole olarak diğer ülkeleri etkilemeden çökme riskiyle karşılaşmamaktadır. Bugünkü toplumlar öyle birbirine bağlanmışlardır ki dünya çapında bir çöküş ile karşılaşma riski vardır. Böyle bir sonuç borsada yatırım yapan herhangi bir yatırımcıya daha tanıdık gelecektir. ABD hisse senedi piyasasındaki bir istikrarsızlık veya ABD'deki 11 Eylül'den dolayı yaşanan ekonomik sıkıntı, deniz aşırı hisse senedi piyasalarını ve ekonomileri etkiler veya bunun tam tersi olur. Sonuç olarak ABD'de yaşayan bizler veya ABD'de yaşayan varlıklı insanlar diyelim, diğerlerinin çıkarları pahasına kendi çıkarlarımızı geliştirmeye devam ederek paçayı sıyıramayacağımızı artık anlamalıyız. Bu tür çıkar çatışmalarının en az olduğu bir toplum örneği verelim. Burası vatandaşları dünyada çevre bilinci belki de en yüksek seviyede olan ve çevresel organizasyonlarda mutlaka üyeliği bulunan Hollanda'dır. Hollanda'ya yaptığım son ziyaret esnasında kırsal bölgelere doğru yaptığım araba yolculuğunda bana eşlik eden 3 Hollandalı arkadaşıma bu soruyu yöneltene kadar nedenini hiçbir zaman anlamamıştım. Cevapları ise hiçbir zaman unutmayacağım türdendi. Etrafına bir bak. Tüm bu çiftlik arazisi deniz seviyesinin altında yer alıyor. Hollanda'nın toplam alanının 1/5'i 6.7 metre deniz seviyesinin altındadır. Çünkü bir zamanlar buraları sığ koylardı ve biz bu koyların etrafını setlerle kuşatarak ve yavaş yavaş suyunu çekip boşaltarak buraları denizden geri kazandık. Şöyle bir sözümüz vardır. Tanrı dünyayı yarattı ve Hollandalılar olarak bizler de Hollanda'yı bu dünyadan oluşturduk. Denizden kazanılan bu topraklara polder denmektedir. Buraları sudan arındırmaya neredeyse 1000 yıl önce başladık. Bugün hala yavaş yavaş kara tarafına sızan suyu boşaltmamız gerekiyor. Eskiden yel değirmenlerini bu yüzden kullanıyorduk. Bu arazilerdeki suyu boşaltan pompaları çalıştırmak için. Şimdi ise buhar, dizel ve elektrik pompaları kullanıyoruz. Her bir polder içerisinde sıralar halinde pompalar bulunuyor. Denizin en uzağından başlıyor ve sırayla suyu pompalıyor. Ta ki son pompa suyu bir nehire veya okyanusa boşaltana kadar. Hollanda'da kullandığımız bir sözümüz daha vardır. Düşmanın ile iyi geçinmeyi bilmelisin. Çünkü senin arazinin bitişiğindeki pompayı işleten kişi olabilir. Biz hep beraber bu arazilere indik. Bu zengin insanların güvenli bir biçimde setlerin üst kısımlarında yaşadıkları, fakirlerin ise deniz seviyesinin altındaki arazi diplerinde bulundukları bir durum değil. Eğer setler ve pompalar başarısız olursa hep beraber denizde boğuluruz. 1 Şubat 1953 yılında büyük bir fırtına koptu ve yüksek dalgalar Zeeland eyaletinin iç kısımlarına girdiğinde yaklaşık 2000 Hollandalı, zengin olsun, fakir olsun, boğuldular. Bunun bir daha olmasına izin vermemeye yemin ettik. Ülkemizdeki herkes yapılan dalga kıranlar için yüksek miktarda paralar ödedi. Eğer küresel ısınma kutuplardaki buzların erimesine yol açar ve dünya deniz seviyesinden yükselir ise bunun sonucu Hollanda için dünyadaki diğer ülkelerden çok daha ciddi olacaktır. Çünkü arazimizin çoğu zaten deniz seviyesinin altındadır. Bu yüzden biz Hollandalıların çevre bilinci yüksektir. Hepimiz aynı arazi üzerinde yaşadığımızı tarihimiz sayesinde öğrendik ve bizim hayatta kalmamız birbirimizin hayatta kalmasına bağlıdır. Hollanda toplumunun tüm kesimlerini içine alan ve karşılıklı kabul edilen bu dayanışmanın tersine ABD'deki zenginler kendilerini toplumun geri kalanından gittikçe artan bir biçimde soyutlamakta, kendileri için izole bir arazi yaratmaya can atmakta, kendi paraları ile kendilerine özel hizmetler satın almakta ve bu konforu halk hizmeti olarak herkese sunulması için vergi ödenmesine karşı çıkarak aleyhte oy kullanmaktadırlar. Bu özel hizmetler yüksek kapılarla ve duvarlarla çevrili özel evlerde yaşamayı, polise güvenmek yerine kendi özel güvenlik görevlilerine güvenmeyi, çocuklarını az fonu olan kalabalık devlet okullarından ziyade fonu bol olan küçük sınıflı özel okullara göndermeyi, özel sağlık sigortası veya tıbbi bakım satın almayı, belediyenin sağladığı su yerine şişelenmiş su içmeyi ve kalabalık ancak ücretsiz olan kamu yolları yerine geçişi ücretli yolları kullanmayı, Güney Kaliforniya'da kapsamaktadır. Bu kadar kapsamlı bir özelleşmenin altında elit tabakanın çevrelerindeki toplumun sorunlarından etkilenmeden yaşayacaklarına dair yanlış bir inanç yatmaktadır. Tıpkı Grönland İskandinavyası kabile şeflerinin kendilerine aç kalan son kişiler olma ayrıcalığını satın almış oldukları gibi. Tarih boyunca insanların bir kısmı diğer bir kısmına bağımlı olarak küçük ve sanal polderlerde yaşamışlardır. Paskalya adalılar bir düzine klandan oluşmakla birlikte adalarını 12 araziye bölerek diğer adalardan kendilerini soyutlamışlardır. Ancak bu klanlar arasında Rano Raraku Yontu Taş Ocağı, Puna Paut Pukau Taş Ocağı ve birkaç doğal cam ocağı paylaşılmıştır. Paskalya Adası toplumu parçalandığı zaman tüm klanlar birlikte parçalanmışlar, dünyanın haberi bile olmamış, hiç kimse etkilenmemiştir. Güneydoğu Polinezya arazisi de 3 bağımsız adadan oluşmaktaydı. Mangareva toplumunun çöküşü Pitcairn ve Henderson adalılar içinde felaket getirmiş, ancak başka kimseyi etkilememiştir. Eski Maya'nın bulunduğu arazi ise Yucatan Yarımadası ile komşu bölgeleri içine alıyordu. Güney Yucatan'daki klasik Maya şehirleri çöktüğünde mülteciler Kuzey Yucatan'a ulaşmış olabilir. Ancak kesinlikle Florida'ya ulaşamamışlardır. Bugün ise bunun tersi bir durum söz konusudur. Tüm dünya tek bir polder üzerinde bulunmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay Amerikalıları da etkilemektedir. Örneğin mesafe açısından bakıldığında hayli uzakta kalan Somali çöküşle karşılaştığında Amerikan birlikleri oraya gitmek zorunda kaldılar. Ayrıca eski Yugoslavya ile Sovyetler Birliği de yıkıldığında buradan kaçan mülteciler tüm Avrupa'ya ve dünyanın geri kalan bölgelerine yayıldılar. Toplumlardaki yerleşimlerdeki ve yaşam tarzlarındaki koşullar değiştiğinde Afrika ve Asya'da yeni hastalıklar yayıldı. Sonra da bu hastalıklar tüm dünyaya yayıldılar. Şu anda tüm dünya kendi sınırları içinde izole bir arazi konumundadır. Tıpkı Tikopya Adası ve Tokugawa Japonya'sında bir zamanlar olduğu gibi. Tikopyalılar ve Japonların yaptığı gibi yardım için yüzümüzü dönebileceğimiz veya kendi problemlerimizi ihraç edebileceğimiz başka bir dünya olmadığının farkına varmamız gerekiyor. Bunun yerine onların da yaptığı gibi kendi imkanlarımız ile yaşamayı öğrenmemiz de kesinlikle gerekiyor. Ümit etmek için sebepler. Bu bölümü geçmiş dünya ile modern dünya arasındaki önemli farklılıkları göz önüne alarak yazdım. Bahsettiğim farklılıklar bugünün nüfusunun daha kalabalık olması ve teknolojisinin çok daha tahrip edici olması ile lokal bir çöküşten ziyade global bir çöküş riskini elinde tutan unsurlar son derece karamsar bir bakış açısıyla çıkarılmış gibi görülebilir. Ancak şu soruyu kendimize sormamızda fayda var. Eğer Paskalya Adalılar daha hafif olan lokal problemlerini geçmişte çözemediler ise, modern dünya o koca küresel problemlerini nasıl çözmeyi ümit edebilir? Bu düşüncelerle canları sıkılanlar bana genellikle şöyle sorarlar. Jared, dünyanın geleceği hakkında iyimser misin yoksa karamsar mısın? Ben de şöyle cevap veririm. Ben tedbirli bir iyimserim. Bu ifadeyle aslında şunu söylemek istiyorum. Ben karşımıza çıkan problemlerinin ciddiyetinin farkındayım. Eğer bunları çözmek için kararlı adımlar atmazsak, gelecek birkaç on yılda tüm dünyanın yaşam standardı düşecek veya belki daha da kötüsü olacak. İşte bu yüzden hayatımın bu noktasında kariyerimi, problemlerimizin ciddi alınması hususunda insanları inandırmaya adadım. Aksi takdirde böyle yaşamaya devam edemeyeceğiz. Ayrıca problemlerimizi kesinlikle çözebileceğimize inanıyorum. Eğer bunu gerçekten yapmayı istersek tabii. İşte bu yüzden karım ve ben 17 yıl önce çocuk yapmaya karar verdik. Çünkü her şeyin düzeleceğine dair umudumuz var. Gerçekçi olarak sahip olduğum bu umudun dayanaklarından biri şudur. Bizler çözümsüz problemlerin kuşatması altında değiliz. Aslında büyük riskler ile karşı karşıyayız. Ancak en ciddi riskler bile her 100 milyon yılda bir dünyanın devasa bir asteroidle çarpışması ihtimali kadar kontrol dışı değildir. Tam tersine bunlar bizim ürettiğimiz şeylerdir. Kendi çevre problemlerimize kendimiz sebep olduğumuza göre bunların kontrolü de bize aittir. Dolayısıyla seçim bize aittir. Artık çevre problemi üretmeyebilir veya var olan problemleri çözmeye başlayabiliriz. Gelecek kendi ellerimizin önünde uzanıyor ve bizim onu tutmamızı bekliyor. Problemlerimizi çözmek için yeni teknolojiler geliştirmemize de ihtiyacımız yoktur. Her ne kadar yeni teknolojilerin buna katkısı olabilirse de mevcut çözümleri hayata geçirmek için sadece siyasi iradeye ihtiyacımız vardır. Elbette sadece diyerek küçük bir çözümden bahsetmiyoruz. Fakat geçmişte bunun için gerekli olan siyasi iradeyi bulmuş toplumlar da vardır. Problemlerinin bazılarını çözecek ve bazıları için ise kısmi çözümler bulacak kadar irade gücüne sahip modern toplumlar da vardır. Ümitli oluşumun bir başka sebebi de çevreye olan duyarlılığın dünya çapında gittikçe daha çok yayılmasıdır. Bu duyarlılık yıllardır hissettiğimiz bir kavram olabilir. Ancak özellikle Silent Spring, Sessiz Bahar kitabının 1962'de yayınlanışından sonra yayılması hız kazanmıştır. Çevreci hareketler gittikçe artan bir oranda yandaş kazanmaya devam etmektedir. Üstelik gitgide daha etkin organizasyonlar oluşturarak büyümekte ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'da değil, Dominik Cumhuriyeti'nde ve diğer gelişmekte olan ülkelerde de faaliyetlerine devam etmektedirler. Ancak bu hareketler gittikçe artan bir oranda güç kazanırken, çevremizin maruz kaldığı tehditler de gittikçe artan bir oranda güç kazanmaktadır. Bu yüzden kitabın başlarında durumumuzu sonucu bilinmeyen ancak gittikçe hız kazanan bir at yarışına benzetmiştim. İstediğimiz atın yarışı kazanması olanaksız değildir ama garanti de değildir. Eğer başarısız olmak değil de kazanmak istiyorsak hangi seçenekleri tercih etmeliyiz? Ek bilgiler bölümünde örneklerle pek çok spesifik seçenek sundum. Öyle ki bunlar bireysel olarak herhangi birimizin bile yapabileceği türdendir. Ayrıca bu kitapta incelediğim eski toplumların durumu daha büyük dersler çıkarmamıza sebep olmaktadır. Sonucu başarıya ya da başarısızlığa ulaştıracak son derece kritik iki seçenek vardır. Uzun dönem planlama ve sahip olduğumuz değerleri yenileme istekliliği. Bunların aksettirdiği sonuca göre yine aynı iki seçeneğin bizim bireysel yaşamlarımızın akıbeti içinde kritik olan rolünü anlayabiliriz. Bu seçeneklerden biri uzun dönem planlama üzerine odaklanmak için cesaret gerektiriyor. Problemler kriz noktasına gelmeden hissedilir düzeye eriştiklerinde cesur ve önceden tedbir almaya yönelik kararlar almamız gerekiyor. Böyle bir karar mekanizması kesinlikle seçilmiş olan politikacılarımızın sıklıkla yaptığı gibi kısa vadeli ve tepkisel bir mekanizma değildir. Siyasi açıdan önemli bağlantıları olan bir arkadaşım buna 90 günlük plan der. Yani gelecek 90 gün içerisinde kriz çıkarması muhtemel olan sorunlar üzerine odaklanmadır. Bu tür can sıkıcı kısa vadeli planlara karşı cesaret gerektiren uzun vadeli plan örnekleri geçmişte ve çağdaş dünyamızın sivil toplum örgütlerinde, şirketlerinde ve hükümetlerinde vardır. Örneğin ormanlarının kesilip yok edilmesi problemiyle karşılaşan eski toplumlar arasında Paskalya Adası ve Mangareva'nın yöneticileri ne var ki kendi çıkarlarına yenilmişlerdir. Ancak Tokugawa başkumandanları, Enka imparatorları, Yeni Gine yöre insanı ve 16. yüzyıl Almanya'sında arazi sahipleri ileri görüşlü davranmışlar ve tekrar ağaçlandırma çalışmaları yapmışlardır. Çin liderleri de son birkaç on yılda ağaçlandırma çalışmalarını desteklemişler ve 1998'de ulusal ormanlardan ağaç kesmeyi yasaklamışlardır. Bugün pek çok sivil toplum örgütü uzun dönem çevre politikalarını desteklemek amacıyla spesifik olarak mevcuttur. İş dünyasında uzun süredir başarılarını sürdürebilen Amerika şirketleri, örneğin Procter & Gamble, politikalarını gözden geçirmek için kriz anının gelmesini beklemezler. Bunun yerine ufukta görülen problemlere odaklanırlar ve kriz haline gelmeden harekete geçerler. Hatta Royal Dutch Shell petrol şirketinin gelecekteki senaryoları gözden geçirmek ve doğru planı yapabilmek amacıyla bir ofis kurduğundan da bahsetmiştim. Cesurca yapılan ve başarılı olan uzun vadeli planlar bazı siyasi liderleri ve bazı dönemleri de belirgin kılmaktadır. Son 30 yıldan fazla bir zamandır ABD hükümeti tarafından sürdürülen çabalar sayesinde havayı kirleten 6 kritik unsurun seviyesi ulusal bazda %25 kadar azalmıştır. Üstelik de enerji tüketimimiz ile nüfusumuzun %40 artmasına ve aynı zaman zarfında %150 daha fazla aracın trafikte seyretmesine rağmen. Malezya, Singapur, Tayvan ve Mauritius hükümetleri de uzun dönem ekonomik refahın halk sağlığına yapılan büyük yatırımlara bağlı olduğunu anlamışlardır. Aksi takdirde ekonomilerini baltalayan tropikal bölgeye özgü hastalıkları önleyemeyeceklerdir. Bu yatırımlar bu ülkelerin son dönemdeki şaşırtıcı ekonomik büyümelerinin de anahtarı olmuştur. Aşırı nüfuslu Pakistan ulusunun doğu tarafı 1971 yılında Bangladeş olarak bağımsızlığını kazanmıştır. Nüfus artış oranını indirebilmek için etkin aile planlaması ölçüleri uygulamıştır. Ancak batı tarafı hala Pakistan olarak bilinen taraf bunu yapmamış ve şimdi dünyanın 6. en çok nüfuslu ülkesi konumuna gelmiştir. Endonezya'nın eski çevre bakanı Emil Salim ve Dominik Cumhuriyeti'nin eski devlet başkanı Joaquin Balaguer, ülkeleri üzerinde büyük etki meydana getiren, kronik çevresel tehlikelerle ilgilenen hükümet liderlerine örnektirler. İşte hem kamu sektöründe hem de özel sektörde karşıma çıkan bu cesaret dolu uzun dönem planlama örnekleri beni umutlandıran unsurlar olmuşlardır. Geçmişin aydınlattığı yolda alınması gereken başka bir kritik karar ise değerlerimiz ile ilgilidir. Sancılı da olsa bu konuda güçlü kararlar alabilmek cesaret gerektirmektedir. Daha önce toplumda prim yapan değerler değişen yeni koşullarda sürdürülmeye devam etmeli midir? bir hazine kadar önemli olan değerlerin hangilerinden vazgeçmeli veya vazgeçtiğimiz değerlerin yerine hangi farklı yaklaşımlar alabilir? Grönland İskandinavları Avrupalı Hristiyan ve kırsal kültüre sahip kimliklerini atmayı reddetmişler ve sonuç olarak da ölmüşlerdir. Halbuki bunun tersine Tikopya adasının sakinleri ekolojik açıdan tahrip edici olan domuzları hayatlarından çıkarabilme cesaretini gösterebilmişlerdir. Domuzların yegane büyükbaş hayvanlar ve burada yaşayan Melanezya toplumunun başlıca statü sembolü olmalarına rağmen bunu yapmışlardır. Şimdi Avustralya, İngiliz tarım toplumu şeklindeki kimliğini yeniden değerlendirme sürecindedir. İzlandalılar ve geçmişteki kastlardan oluşan toplumlara sahip Hindistan ile son zamanlarda sulamaya ihtiyaç duyan Montana çiftlik sahipleri kendi bireysel haklarını toplum çıkarlarına üstün tutmayacaklarına dair mutabakata varmışlardır. O suretle ortak kaynakları idare etmek konusunda diğer toplumların çökmesine sebep olan halklar trajedisinden sakınmayı başarmışlardır. Çin hükümeti nüfus problemlerinin çığırından çıkmasını engellemek için bu konuda baskı oluşturmuştur. Finlandiyalılar ise 1939 yılında kendilerinden daha güçlü olan komşuları Rusya'dan bir ultimatum ile karşılaşmışlar ve özgürlüklerini yaşamlarına yeğe tutarak cesaretle savaşmışlar, dünyayı da hayrete düşürmüşlerdir. Sonuçta savaşı kaybetseler bile kumarlarını kazanmışlardır. 1958'den 1962'ye kadar yaşadığım İngiltere'de İngilizlerin uzun süre vazgeçmedikleri, dünya üzerinde bir zamanlar egemen olan siyasi, ekonomik ve deniz gücüne dayalı demode değerlerini terk ettiklerine şahit oldum. Fransızlar, Almanlar ve diğer Avrupalı ülkeler canla başla savundukları ulusal bağımsızlıklarını Avrupa Birliği'nin arka planına atarak daha da ileri gitmişlerdir. Bahsetmiş olduğum tüm bu geçmişte ve son dönemde vuku bulan değerlendirme süreci şiddetli şekilde zor olmasına rağmen başarılmış, benim de umutlanmama sebep olmuştur. Modern birinci dünya vatandaşları olarak bizleri bekleyen en temel değerlendirmeyi yapmamız için ilham verebilirler. Şunu kendimize sormalıyız, geleneksel tüketim değerlerimizi ve birinci dünya yaşam standardını elimizde tutmaya daha ne kadar imkanlarımız yetecek? Size birinci dünya vatandaşlarının dünya üzerindeki etkilerini düşürmeyi teşvik eden siyasi olanaksızlıktan bahsetmiştim. Ancak mevcut etkimizi devam ettirmemiz gibi bir alternatif de söz konusu değildir. Bu ikilem bana Winston Churchill'in demokrasi eleştirilerine yönelik sözünü hatırlatıyor. Bilinen odur ki demokrasi zaman zaman denenen diğer yönetim şekillerini saymazsak en kötü yönetim şeklidir. Böyle baktığımızda çevreye az etkisi olan bir topluma sahip olmak bizim geleceğimiz için en imkansız senaryodur. Tabii akla gelen senaryoların diğer dışında. Gerçekten de çevreye olan etkimizi azaltmamız pek kolay olmayacaksa da imkansız değildir. Unutmayın ki bu etki iki faktörün ürünüdür. Nüfus yoğunluğu ile kişi başına olan çevre etkisinin nüfusla katlanması. Bu iki faktörden birincisi olan nüfus büyümesi son zamanlarda birinci dünya ülkelerinde oldukça azalmıştır ve pek çok üçüncü dünya ülkesinde de öyle. Bunlara Çin, Endonezya ve Bangladeş dahildir. Oysa Çin dünyanın en yoğun nüfusuna sahip ülkesidir. Endonezya dünyanın en yoğun nüfusuna sahip dördüncü ülkesidir ve son olarak Bangladeş dünyanın en yoğun dokuzuncu ülkesidir. Diğer taraftan Japonya ve İtalya'daki nüfus büyümesi yenilenebilir düzeyin altındadır. Öyle ki var olan nüfusları, ancak göçmenleri saymazsak da, çok yakında azalmaya başlayacaktır. Kişi başına çevresel etkiye gelince, dünya mevcut kereste ve deniz ürünleri tüketimini azaltmak zorunda kalmasa da, eğer ormanlar ve balıkçılık endüstrisi düzgün bir biçimde idare edilebilir ise, bu ürünler sürdürülebilir halde olacak ve hatta artacaktır da. Ümit etmemin bir başka sebebi ise, globalleşmiş modern dünyanın birbirine bağlı oluşunun bir başka sonucudur. Geçmişteki toplumların arkeologları ve televizyonları yoktu. Paskalya adalılar 1400'lü yıllarda tarım arazisi oluşturmak adına kalabalık nüfuslu adaların dağlık bölgelerindeki ormanları kesmekle meşgulken, binlerce mil doğuda ve batıda bulunan Grönland İskandinav toplumu ile Kimer İmparatorluğu'nun aynı anda çöküşün eşiğinde olduklarını, Anasazilerin birkaç yüzyıl önce, klasik Maya toplumlarının da bundan birkaç yüzyıl önce çöktüğünü ve Miken Yunan medeniyetinin de bundan 2000 yıl önce çökmüş olduklarını nereden bileceklerdi? Oysa bizler bugün televizyonlara, radyolara veya gazetelere sahibiz. Sadece birkaç saat önce Somali'de veya Afganistan'da neler olduğunu görebiliyor, duyabiliyor ve okuyabiliyoruz. Televizyonlarda yayınlanan belgeseller veya kitaplar bizlere Paskalya adalıların, klasik Maya veya diğer toplumların neden çöktüklerini detaylı bir biçimde anlatmaktadırlar. Bundan dolayı bizler uzakta veya geçmişte yaşayan toplumların hatalarını öğrenebilme fırsatına sahibiz. Oysa geçmişte yaşayan hiçbir toplum böyle bir nimetten faydalanamamıştı. Şimdi bu kitabı yazıyorum. Çünkü umut ediyorum ki yeterli sayıda insan bugün bu fırsattan faydalanma yolunu tercih edecek ve toplumlarımız geçmişe kesinlikle fark atacaktır. 60. Ayrımın Sonu, Sayfa 636.